Ayrım 24, sayfa 336. Kırbacını dişleri arasına sıkıştırıp kemerine sokulu hançere davrandı. Ama tam o sırada delikanlılar oldukları yerde donup kaldılar. Ağızları açık, kolları uzanmış, yumrukları sıkılı, şaşırtıcı sessizliğin ortalığa çöktüğü anda olduğu gibi öylece. Davul durmuştu. Davulcu davulunu özenle yolun kenarına koydu. Upuzun boyuyla doğrulup Uraz'a doğru yürüdü. Gençler davulcuya ve bir köpek gibi ardından gelen tek boynuzlu koçuna yol açmak için geri çekildiler. "Merhaba Hayatal," dedi Uraz kuru bir sesle. "Selam ey gönlümün atlısı," dedi Hayatal. "Görüyorum hala tek başına herkese karşı bahse tutuşuyorsun. Yüzünü görmeden önce bu davranışından tanıdım seni."
"Sen beni bir kez daha kazandırdın. Şükran borcum var sana bundan ötürü."
Hayatal omuz silkti. Öylesine hafif ve hızlı bir silkiş ki omuzuna dayalı uzun tüfeği sallanmamış olsaydı Uraz bunu fark edemeyecekti.
"Sizin bozkırlara gelip büyük bir buz kaşığıyla senin üzerine oynadığım zaman borcunu ödersin."
Bu sözler üzerine Uraz kırık bacağının tüm ağırlığını, ağrısını ve işe yaramazlığını yeniden duydu.
Haşin bir sesle, "Görüyorsun ama," dedi.
"Ne görüyorum, sallanan kırık bacağını mı?" diye bağırdı Hayatal, kısaca bir güldü. "Haydi canım, sen de benim koçum gibisin. Bir eksikliği bir yetkinliğe dönüştürebilecek adamsın sen."
Çok uzun boylu olduğundan Hayatal'ın alnı Uraz'ınkiyle hemen hemen aynı hizaya geliyordu. Uraz, Hayatal'ın bakışlarının acımasız alaycılığında ve bağışlamaz gururunda sert, güvenli bir dost sevgisinin bir an parıldadığını gördü. Bunu görmek Uraz'a iyi geldi. Kendisi kabul etmek istemediyse de. Yine de cahili çok doğal, rastgele bir harekette bulunuyormuşçasına çekti, yolun kenarına aldı.
"Güvey adına teşekkürler, gönlümün atlısı," dedi Hayatal. "Ateşlenmiş bir semaver gibi, kanı kaynıyordur şimdi onun."
"Arkadaşı mısın?" diye sordu Uraz.
"Sen ne kadar arkadaşı isen ben de öyle. Bu gençlere yolda rastladım. Davullarının zavallılığı içime dokundu. Bizim oralarda doğu geçitlerinde şölenlerde çalındığı gibi şakırdatmaya koyuldum davullarını. O zaman güvey olacak düğününe gelmemin mutluluğu için şart olduğuna yemin etti. Ben de kendi açımdan yağlı kızarmış kuzuları, renk renk pilavları, kovanlardan yeni alınmış balları, biberli baharlı yemeklerin yaktığı ağızları, serinleten bahçelerden taze koparılmış meyveleri, türküleri ve oyunları düşündüm. Hey hey!"
Hayatal'ın gözleriyle dişleri pırıl pırıldı. Akşama bir konuktan öbürüne yayılarak hepsini birden, yüreklerin ateş, bedenlerin alev almış ağaçlar gibi yandığı, bir büyük ocağa dönüştürecek olan eğlentinin ön sezisi onu şimdiden neşelendiriyor, bedenini baştan aşağı titreten kısa ritimli hareketlerine kaynak oluyordu.
"Hey hey, yola koyulalım arkadaşlar, haydi!" diye bağırdı Hayatal.
Sonra iki parmağını ağzına sokup güçlü bir ıslık çaldı. Öylesine güçlü ki Uraz iblislerin çığırtkan borazanlarıyla karanlıklar içinde karı ve geceyi üfürdükleri zaman ışıksız bozkırları tarayan kış fırtınalarını işitir gibi oldu. Cahil ile güveyin bindiği at şaha kalkmaya davrandılar, binicileri onları geri tuttu. Ama iri boz katıra bakan yoktu, hayvan ürktü. Üstündeki torbalar ve denklerle birlikte dosdoğru öne atıldı ve davulunu yeniden tıngırdatmaya başlamış Hayatal ile halka olan delikanlılara geldi çarptı. Delikanlılar katırı kulaklarından, semerinden, kuyruğundan yakaladılar. Bu yakalayış büyük bağırışmalara, kahkahalara yol açtı. Ama Hayatal öfkeden kısılmış bir sesle Muki'ye bağırdı.
"Budala seyis, ne diye hayvanı boş bıraktın da eğlencemizi bozdurdun böyle?"
"Hayvana o bakmıyordu," dedi Uraz.
"Kimdi öyleyse?"
"Hizmetçi kadın," dedi Uraz.
"Bu kadın mı? Hem de öylesine aşağılık türden. Görevini boşladı," diye sordu Hayatal öfkeden çok şaşkınlıkla.
"Öyle," dedi Uraz.
Hayatal bir adımda geldi, Zeren'in önüne dikildi. Öylesine tepesinden aşıyordu ki kadının, küçük göçebe Hayatal dev gibi uzun boylu göründü.
"Sen benim hizmetçim olsaydın derini yüzerdim senin," diye gürledi Hayatal.
Ödü kopan Zere bakışlarını Uraz'a çevirdi. Korku bu bakışlara saf çocuksu bir anlatım vermişti. Garip bir sıcaklık Uraz'ın beline yayılıp yumuşattı onu. Kırbacını Hayatal'a atarak,
"Benim yerime sen adaleti yerine getir," dedi.
Hayatal upuzun boyu ile gerilip ucu kurşunlu kalın kırbacı bütün gücüyle Zeren'in sırtına ve beline indirdi. Öyle şiddetli vurdu ki genç kadın dizleri üstüne düştü.
"Dur, dur," diye bağırdı Muki. Bütün yapabildiği bu oldu Seyis'in. Delikanlılar hemen çevresini sarıp tuttular onu. Hayatal 3 kez kırbaçladı zereyi. Kamçı kayışı vücudunu örten ince basmayı yırttı parçaladı. Uraz hiç kıpırdamadan duruyordu. Sadece göz kapaklarıyla burun delikleri hafifçe titredi. Hayatal kırbacı Uraz'a geri verdi. Genç kadın yerinden doğrulup kalkarken küskün sonsuz bir kinle yanan bakışlarını kendisine işkence edene değil Uraz'a dikmişti.
''Hey hey davulumu verin!'' diye bağırdı Hayatal. Dişleri parlıyordu yeniden. Göğsünden boğuk ritimli bir türkü fışkırıyor, omuzları oynuyordu.
Güveyin atı ayaklarıyla toprağı eşeleyip yola koyuldu. Halka olan oyuncular ortalarında patlayan, gürleyen, gülen davulun gümbürtüsüyle sıçrayıp dönerek bir tayfun gibi ilerlediler. Düğün alayının ardına kızılımsı esmer bir toz perdesi gerildi. Su ve odunun bol olduğu yerlerde Bamiyan Vadisi bu bakımdan aşırı zengindi. Uraz genellikle mola vermeden önce akşamın kül renginin gecenin karasına dönüşmesini beklerdi. Ama bu akşam bu kuralı gözetmedi. Güneş batıda yükselen yüce dağların tepesinde henüz rotasında giderken önlerine çıkan küçük bir dere kenarında zere yere çöküp Hayatal'ın sırtında ve boynunda açtığı kanlı yaraları yıkamaya koyuldu. Zereyi beklemek için Seyis cahili durdurdu ve Uraz birden daha ileri gitmemek için tüm vücudunun kendisine yalvardığını duydu. Bu ne ağrıdan ne de yorgunluktandı. Bakıcının yaraya gösterdiği özenin ve sürdüğü merhemlerin iyi etkisi daha geçmemişti. Ama ta iliklerine kadar işleyen öylesine derin sinsi bir gevşeklik gelmişti ki üzerine, aceleye getirilmeden güvenlik içinde, sıcak ve yumuşak bir kendini bırakmışlık içinde dinlenmeyi hissetiyordu ısrarla. Mola vermeyi geciktirecekti de ne olacaktı? Acele etmeye hiçbir gerek yoktu. Şu bulundukları yer son derece elverişliydi. Akarsu, yolun altına düşen bir çayırlık, çepeçevre çalılar, lüks bir konaklama içinse katırın yükünü indirip açmak yeterdi. ''Çadırı kurarsın'' dedi Uraz Seyis'ine. ''Yatağım kalın, yumuşak ve ayazdan iyi korunmuş olsun. Bir emir gibi rahat etmek istiyorum bu gece.''
Muki iki adımda dereye varıp Zeren'in ayağa kalkmasına yardım etti. Entarisinin yırtılmış, ıslanmış beden kısmı, üstüne dövme resimler yapılmış ikinci bir deri gibi göğsüne yapışmıştı.
''Uraz'ın dediklerini duydun mu?'' diye sordu Muki çok alçak bir sesle.
''Duydum'' diye fısıldadı Zere, kurumuş dudakları kinle bükülerek.
''İyi uyuyacak o bu gece, inan bana. Bilirsin hiç kimse bir ölüden daha derin uyuyamaz.''
Muki bu sözlere hiç şaşmadı, yürekten onayladı onları.
''Sana ne yardım yapabilirim?'' diye fısıldadı.
''Hiç dedi Zere bir soluktu. O benim işim. Tek başıma benim.''
Bir soluk aldı ve fısıldadı. ''Ellerini benim üzerimde kirletmek istemedi. Aşağılık iş saydı bunu. Bir başkasını kullandı bunun için. Zevklendi de kırbaç yememden. Sakat köpek.''
''Nasıl yapacaksın?'' diye sordu Muki fısıltıyla. ''Ağıt tutanlar gibi bağırmaya başlayınca anlarsın.'' dedi Zere.
Kadına garip bir güç gelmişti. Katırı yularından yakalayıp dere kıyısından yukarı, Uraz'ın eğerin çukuruna gömülmüş beklediği yamacın üzerine çekti.
''Ey efendimiz'' dedi Zere, ''gece basmadan önce sırtını dinlendirebileceğin, Ali'ye yaraşır bir yatağın olacak. Başının üzerinde de peygamberimize yaraşır bir çadır. Belki o zaman benim kusurumu bağışlarsın.''
Genç kadının sesi duru ve şakraktı, yüzü alçak gönüllüydü, kölece bir uysallıkla.
''Orospu eti, köle yüreği'' dedi Uraz kendi kendine. ''Kırbaç gücüyle elde ediliyor ikisi de.'' Konuyu daha fazla düşünmedi. Tasasızlığın hazzına kaptırmıştı kendisini.
Zere akıl öğreterek, buyruklar vererek Muki'yi işe koşuyor, sıkıştırıyor, dürtükleyip duruyordu. Kendisi de canını dişine takmış çalışıyordu. Küçüklüğünden beri sayısız kez bir gece için kamp kurdukları zamanlarda Sille Tokat ona göçebe yaşamın tüm bilgi ve hünerlerini öğretmişlerdi. Verdiği bütün buyruklar, kendisinin bütün çabaları her şeyin en kısa zamanda ve en iyi biçimde yapılmasını sağlamaya yönelikti. Uraz'a söz verdiği üzere çadır sağlam, dimdik çayırın ortasında yükseldi. Keçeden tavanı altına yatak yapıldı ve gereği gibi konulmuş üç taşın arasında odunlar tutuşturuldu. Bütün bunlar tamamlandığında gökyüzünün bir ucunda üç dişli granit bir doruğun güneş tekerini deldiği yerde pembe bir ışık bir parça göksel et gibi dişler arasında titreşiyordu. Muki ellerini pantolonuna sürerek avuçlarına yapışmış toprak, ot ve ince dal parçalarını temizledikten sonra eğerden indirmek için Uraz'a yaklaştı. Onun yüzünü ve bakışlarını görünce Uraz,
Bu bana kadından daha fazla hınç duyuyor. Kancığı cezalandırdığım için diye düşündü. Oysa Muki Turse'nin oğluna saygı duyduğu ve değer verdiği zamanlarda bile şimdi Uraz'ı taşırken olduğu kadar dikkatli, vefalı, becerikli davranmamıştı hiç. Seyis'in yüzünde okunan kin ile ellerinin hareketlerindeki yumuşaklık arasındaki uyumsuzluk o denli garipti ki Uraz anlatılmaz bir tedirginlik duydu. Zere de koştu geldi yanına ve hasta bacağı, kırık kemiklerin hiç yerinden oynayamayacağı, azıcık olsun birbirine sürtemeyeceği biçimde avuçlarıyla kavrayıp tuttu. Uraz içinden kırbaçlanmasına yol açan kusuru da her ne pahasına bağışlatmak istiyor diye geçirdi. Muki de onu çaldığı kamala göre oynuyor. Zere kırık bacağı sıkıca acıtmadan tutmaya devam ediyordu. Hiç sarsılmadan yatağına götürüldü Uraz. Yatağı yapmak ve çadırı süslemek için Zere Bamiyan'dan aldıklarının en güzellerini kullanmıştı. Uraz yatağın yumuşak kucağına uzanıp dolgun kuş tüyü yastıklara yaslandığı, hemen hiç ağırlığı olmayan kuş tüyü yorganlar bedenini sıcacık ısıttığı ve başucuna masa yerine konmuş, üstü altın sarısı bir çevreyle örtülü küçük tahta sandık üzerinde yumuşak ışıklı bir lamba yakıldığı zaman her ne olursa olsun bu alışık olmadığı lüksten derin bir haz duydu. Ve kolları, bacakları, beli, tüm kasları ve kanı kendisinin duyabilme yeteneğinden yoksun bulunduğu bir minnet duygusuyla doldu. Peygamber hakkı için diye mırıldandı. Burada iyi başarmışlar. Uraz'ın yatağının kenarından sarkan elini öpmek için Zere iki büklüm eğildi. Böylece Uraz'ın ona güvenini güçlendirmeyi hesaplamıştı. Oysa bu hesap yanlıştı. Dudakların eline ansızın ve uysal deyişiyle Uraz içinde yüzdüğü mutluluğun bir tür zorlandığını, bozulduğunu hissetti. Kendini koruma içgüdüsü uyandı. Göz kapaklarını azıcık araladı ve bu göze görünmez aralıktan doğrulmakta olan genç kadının çok iyi tanıdığı yüzünü gördü. Aç gözlü, kararlı, yaltak ve kurnaz. Kırbaç korkusuna iki kat hizmet etmen iyi, piç kaltak. Ama korku, kıskançlık ya da kinden başka bir şey duyma yeteneği olmayan yüreğinin isteğiyle bunu yapar görünmen, işte bu yalan diye düşündü. Cahili yanı başımda istiyorum dedi Uraz, sabaha dek. Muki Zere'ye baktı. Efendimizin dediğini duymadı mı diye bağırdı genç kadın yaltakçı bir telaşla. Bu da yanlıştı. Uraz hemen bu kez aygır üzerine oynamıyorlar diye düşündü. Bu kez göze kestirdikleri para. Bütün bu hizmetler ve özen benim deliksiz uyumamı sağlamak için. Dudaklarında belirmeye başladığını hissettiği kurt gülüşünü hemen kesti. Öncelikle Zere uyarılmamalıydı. Aldatanı aldatmak gerek. Kendini tam bir güvenlik içinde duyduğu izlenimini vermeliydi ona. Yanlış iz sürsündü. Cahili çadırın yüksek kapı boşluğundan içeri getiren Muki'ye ''Su içti mi?'' diye sordu. ''Doyasıya'' dedi Muki. ''Bamiyan'da da iki övünlük arpa yemişti.'' ''Onu yatağımın yanı başına bağla.'' dedi Uraz. Cahilin bağlanması konusunda Uraz aşırı bir özen, bir titizlik gösterdi. Bağlanacağı çadır kazığını, ipin düğümlenme biçimini birkaç kez değiştirtti. Seyis onun bütün isteklerini hoşnutlukla yerine getiriyordu. ''Yap, yap bakalım.'' diye içinden geçirdi Uraz. ''Aygır'a iyi baka dur sen. Bu Zeren'in de senin icabına bakmasına yardım edecek.'' Sonunda Uraz yapılanları yeterli buldu. Zere çay tepsisiyle içeri girerek şakrak bir sesle bağırdı. ''Çayların en demlisi, en sıcağı, en şekerlisi.'' Genç kadın masa yerine kullanılan küçük sandığın üzerine tepsiyi koyar ve kapkara çayı fincana boşaltırken Uraz onun hareketlerini yakından izledi. Kuşku verecek hiçbir şey göremedi. Ama içeri girmezden önce çayın içine bir uyku ilacı koymuş olabilirdi. ''Önce sen bir tat bakalım.'' dedi. ''Ağzımı yakmak istemiyorum.'' Zere son derece tatlı aşağıdan alan bir sesle ''Bana büyük şeref veriyorsun efendimiz'' dedi. Hiç duraksamadan fincandaki çayı sonuna kadar içti. Sonra fincanı iyice yıkayıp yeniden çay doldurdu. ''Azıcık beklersen damağının çok hoşlanacağı şeyler olacak'' dedi. ''Yemeği hazırlamaya gidiyorum.'' Çadırdan çıkınca Muki'nin başında beklediği ocağın yanına gidip yere çömeldi. ''Allah bizi korusun'' dedi Muki. ''Adına kurban olayım.'' dedi Zere. ''Sersem, aygırı güvenlik altına aldı ya, kendi keyfinden başka bir şey düşünmüyor artık.'' Çocuk gibi inlemeye başladı. O ana kadar duyduğu öfke, canla başla gördüğü işler, düzenlediği oyunlar ve içine düşen korku ona acısını unutturmuştu. Şimdi ateşin sıcağıyla yumuşayıp bir an gevşeyince teninin cayır cayır yandığını duydu. Kırbacın boynunda ve sırtında açmış olduğu ve artık kabuk bağlamaya başlamış olan oluk oluk yaralara parmaklarının ucuyla dokundu. Uzun bir inilti eşlik ediyordu bu hareketlerine.
Acıyor, acıyor, çok acıyor.
Muki içgüdüsüyle Zere'yi kucaklayıp kendisine çekmek için kollarını uzattı. Ama baştan başa yara olan teline dokunmaktan çekinerek kolları içine alamadı genç kadını. Kısık bir sesle,
''Bir çaresine bakmalısın.'' dedi. ''Senin o belsemlerin, merhemlerin...''
''Evet, merhemler tozlar.'' diye mırıldandı genç kadın. Kaşları çatıldı. Alevlerin oynak ışığında Muki'ye sanki Zere'nin alnı genişleyip yüzünün daha büyük bir kısmını kaplıyor gibi geldi.
''Önce pirinci ateşe koy.'' dedi Zere.
Muki onun dediğini yaparken Zere üstünden hiç ayırmadı, boynundaki kordona bağlı keseleri koynundan çıkarmak istedi. Ama elini boynuna götürür götürmez yanan bir şeye değmiş gibi hemen geri çekti. İp çıplak tenine gömülmüş, pıhtılaşıp kurumuş kan ve sızıntılarla yapışmıştı. Zere entarisinden bir parça yırttı kopardı, pirincin kaynayan suyuna batırdı.
''Bırak ben yapayım, canını acıtmam andolsun.'' dedi Muki bez parçasını Zere'nin elinden alarak.
Bakım işlerinde çok becerikli olan kalın parmakları Zere'ye verdiği sözü doğruladı. Kordonu çıkarıp bir ganimet gibi salladı. Keseler kolunun etrafında oynaştı.
''Bunu mu açayım yoksa şunu mu?'' diye sordu Zere'ye.
''Zavallı sırtına hangisi iyi gelir, zavallı boynuna?'' Zere Seyis'in elini yakalayıp fısıldadı.
''Hiç dokunma onlara. Sen bu otlardan anlamazsın. Onlarda hayat da var, ölüm de.''
Keseleri Muki'den aldı, ateşe yaklaşıp her birini işaretleyen ipliklerin renklerini birer birer gözden geçirdi. Başını sallıyor, azıcık aralanmış dudakları sessizce bir takım formüller sıralıyordu. Hiç kıpırdamadan duran Muki bakışlarını ondan ayırmıyordu. Çok alçak bir sesle,
''Ölümden söz ettin.'' dedi. ''Uraz'ın ölümü de bu ipin ucunda değil mi?''
Zere çadıra doğru bir göz atarak ağır ağır yanıtladı.
''Sabırlı ol koca Seyis, fazla laf etmemek gerek.''
Sanki huysuzlaşan bir çocuğu yatıştırmak istiyormuş gibi bir göçebe ninnisi mırıldanmaya başladı. İnce, soğuk bir sesle, sonsuz kederler içinde. Ninniyi sürdürürken keselerden kırmızı iplikle işaretli olanını ayırıp bağını çözdü. İçinden bir çimdik ot aldı. Az bir sıcak su ile karıştırdı. Entarisinin beden kısmından bir parça daha yırtarak sulu karışıma batırdı. ''Bu bezi yaraların hepsinin üstüne bastır.'' dedi Muki'ye. Seyis dediğini yaptıktan sonra genç kadın derin torba cepleri olan çok kalın, çok ağır bir puştini sırtına geçirdi. Barut rengi bir yıldız işlenmiş olandan gayri öbür bütün keseleri sağ cebine, yıldızlısını da soldakine koydu. Koyun postu ile astarlanmış puştinin verdiği sıcaklık iyi geldi Zere'ye. Hazla içini çekti. Dumanı tüten pilava tahta bir kaşık daldırıp tadına baktı, tuz ve biber katmaya hazırlandı. Çadırın içinde hiçbir kıpırtı yoktu. Ne yan tarafına yatmış uyuyan cahilde, ne de isli camının içinde yanan lamba alevinde. Ne çadırın keçeleri üzerinde kömürle çizilmiş gibi duran gölgelerde, ne sırtına yastıkları dayamış yatan Uraz'da. Zihni de duyguları da dingindi. Onları tam bir dinlenmeye bırakmıştı. Tehlike anı gelince uyanıp kendisinin yardımına koşacaklarını biliyordu. Ve tehlikenin bu gece bitmeden geleceğini de biliyordu.
''Geldi mi o an?'' diye sordu Uraz kendi kendine.
Çadırın kapı boşluğunu örten perdenin ardından karışık fısıltılar gelmişti kulağına. Perde birden açıldı ve ateşin kırmızı şavkı önünde Muki'nin şekli belirdi. Elinde sıcak sıcak yemek kokuları saçan bir tencere vardı. Seyis'in ardından perde yeniden kapandı. Muki dumanı tüten yemek kabını getirip Uraz'ın başucundaki küçük kasanın üzerine koydu. Sonra bir adım geri çekildi.
''Bekle.'' dedi Uraz.
Bilmediği ama er geç geleceğinden emin bulunduğu tehlike şimdi şu an gelmiş miydi gerçekten?
Bekle dedi Uraz yeniden.
Yarı kapalı gözleriyle Muki'yi tartıyordu. Açıktan açığa kaba kuvvet saldırısı dışında ondan korkacağı bir şey yoktu.
Göçebe Osman'ın sadece bir aracı o diye düşündü Uraz. Ama hemen ardından da ekledi. Usta ellerde bir araç öldürücü olabilir de.
Uraz başını pencereden yana çevirip saçtığı yemek kokusunu içine çekti.
''Pilav iyi, güzel kokuyor. Ne yazık iştahım yok. Yalnız başıma yemeği hiç canım çekmiyor.''
Uraz bakışlarını yeniden Muki'ye çevirdi, ağır ağır sözünü sürdürdü.
''Buyur, sen de benimle birlikte ye. O büyük iştahınla.''
''Ne?
Ben mi?'' diye bağırdı Muki. Zerre'nin o kesesi, üzerine barut rengi bir yıldız işlenmiş olanı, genç kadının kesenin içindeki tozu pilava kattığını sanmıyordu. Ama onun her bir hareketini iyi izlemiş miydi bakalım? ''Ben senin de sofraya mı oturacağım?'' dedi yeniden Muki. ''Yolculukta efendi ve seyis yoktur, yol arkadaşlığı vardır sadece.'' dedi Uraz. Sesi birden dikleşti. ''Karşıma geç otur.'' diye buyurdu. Muki kasanın öbür yanına topukları üzerine çöktü. ''Başla.'' dedi Uraz. Muki tam çadıra girerken Zerre'nin hırslı hırslı kulağına fısıldadıklarını ansıdı. ''Ne derse yap, her dediğini yap.'' Sağ elini tencereye uzattı ve bir an yine durakladı. Zerre tüm kurnazlığıyla Uraz'ın böyle bir istekte bulunabileceğini de düşünmüş olabilir miydi? ''Çok nazlanıyorsun bu akşam.'' dedi Uraz. Hiç saklamaya çalışmadığı bir güvensizlikle kararan bakışları Muki'nin yüzünü araştırıyordu. Seyis anladı. Bir an daha duraksar ise Uraz'ın kuşkusu kesin inanca dönüşecekti. Kendi yanlış hareketi yüzünden kurdukları düzen açığa çıkacaktı. Zerre'den duyduğu korku zehirlenme korkusunu bastırdı. Muki üç parmağını sıcak yağlı pilava daldırdı, pirinçleri ezip yuvarladı. Topak yapıp ağzına attı, çiğnemeden yuttu hepsini. Her ikisi de kısa bir süre zamanı kendi akışına bıraktılar, hiç konuşmadan ve kıpırdamadan. Sonra Uraz sordu, ''Pilav iyi mi?'' ''Peygamber Efendimiz bile beğenir.'' Ensesinden buz gibi soğuk bir ter aktığını hissetti. Ama bu ter ona cennetin çiğ damlalarıymış gibi geldi. Pilavı yemiş ve sağ kalmıştı. Bunu düşününce içinde sevinçle karışık büyük bir açlık duydu. Kocaman elini bileğine dek tencereye daldırıp kocaman bir topak çıkardı, şapırtıyla tıkınırcasına yedi. Ardından bir daha, bir daha. Uraz'ın her iki lokma arasında tencereyi yavaşça çevirdiğini bile gözü görmedi. Muki sonunda doyup da parmaklarını birer birer yalamaya başladığında pilavın değmediği, yemediği yeri kalmamıştı. ''Şimdi sıra benim.'' dedi Uraz. Canı çekmediği halde sırf gücünü koruyabilmek için yedi pilavı. Yemeğin tadının yerinde olması iştahına yardım etti. Harika yağlıydı. Koyun kemikleri ve iliği pilavın tadını daha da zenginleştirmişti. Üstelik baharatın o hoş yakıcılığına alışmış ağızları bile tutuşturup zevklendirecek denli çeşnilendirilmişti pilav. Uraz tencereyi itti, uzun uzun gerindi ve bir el hareketiyle Muki'yi dışarı yolladı. Az sonra çadırın perdesi yeniden açıldı. Muki hemen ardında da Zerre geri geldi. Seyis'in elinde yarı su dolu bir kova, Zerre'nin elinde de üstünden sular sızan bir tulum. Zerre şakrak bir sesle, ''Rahatını bir an için bozduksa bağışla bizi efendimiz.'' dedi. ''Muki cahili, ben de seni düşündüm.'' Muki kovayı uyuyan cahilin önüne koydu. Genç kadın da su tulumunu Uraz'ın başucundaki kasanın bir köşesine astı. Çadırın kapı perdesi yeniden kapandı ve biri iri yarı öbürü ufak tefek iki gölge gözden silindi ocaktaki ateşle birlikte. ''Uyumamı istiyorlar?'' diye düşündü Uraz. ''Benim yorgun olduğumu, kendimi güvenlik içinde sandığımı, iyi yemek yediğimi hesaplıyorlar.'' Uraz kemerine geçirili hançeri çıkarıp sağlam bacağındaki çizmenin koncuna soktu. Bekleyiş başlamıştı. Ateş sönmeye yüz tuttu. Muki birkaç dal atarak ateşi alevlendirdi. ''Üçüncü kez.'' diye mırıldandı Seyiz. Zerre ona susmasını işmar etti. Sabrı tükenmişti artık. Saatlerdir bekliyorlardı. Zamanın akışı ve gecenin sessizliği içinde çadırdan doğru bir bağırışın, bir yakarışın, bir hırıltının, bir iniltinin yükselmesini bekliyorlardı. Boşuna. Daha önce de yaptığı gibi Zerre yüzüstü yere yattı ve bir sürüngen hayvanın hafif, bükülgen hareketleriyle çadırın girişine kadar süzüldü, perdenin bir ucunu kaldırıp baktı. En hafiften bir esinti bile Zerre'den daha fazla gürültü çıkarırdı. Uzanmış yatan Uraz çok derin bir uykuya dalmış gibiydi. Genç kadın yine sürünerek Muki'nin yanına döndü. Seyis kadının kulağına fısıldadı. ''Ya sabah gidiş zamanına kadar uyursa?'' ''Pilavdan yeteri kadar yedi değil mi? Sen öyle dedin bana.'' Muki başını üst üste birkaç kez öne doğru kuvvetle eğdi. ''Susuzluğu üstün gelecek, dayanamaz.'' dedi Zerre. O sırada Uraz'ın dudakları, damağı ve boğazı alev almış gibi yanıyordu. Hasımları aldansın diye hiç kıpırdamadan sessiz durmak istediği halde dayanamayıp su içmeye karar verdi sonunda. Hala ıpıslak olan tulumu asılı durduğu yerden aldı, dip tarafından sıkıca tutup büyük bir istekle ağzına doğru eğdi. Tuluma bir bastırsa tadına doyulmaz serinlik fıskiyesi Uraz'ı yiyip bitiren susuzluğu dindirecek, sevindirecekti. Ama Uraz'ın parmakları kıpırdamadı, birden felce uğramış gibi oldu. Kafasındaysa düşünceler ardı ardına şimşek gibi çakmaya başladı.
Ölüm tehlikesi bu tulumun içindeydi. Muki'nin pilava karşı gösterdiği ürkeklik mi? Yapmacık. Uraz'ın kuşkusunu başka yana çekmek için.
Ya pilavın o biberi, baharı?
Uykuyu kaçırmaya birebirdir bunlar. Susayıp da içsin diye konmuş. Neyi içsin? Ağıyı elbet.
Uraz'ın parmaklarında kan dolaşımı yeniden başladı. Elini hızlı hızlı çarpan yüreği üzerine koydu.
Ateşin yanına çömelmiş olan Muki ile Zere çadırdan tiz bir bağırtı duydular. İkisi birden içeri koştular.
Uraz sırtı yastıklara dayalı dik oturmuş onları bekliyordu. Gözleri pırıl pırıldı.
Su dedi.
Ama tulumda su vardı, yetmedi mi?
Cahil için dedi Uraz.
Seyis ile göçebe kadın ancak o zaman cahilin uyanık ayakta durduğunu gördüler.
Garip çok susamış her nedense dedi Uraz. Kendi suyunu bitirdi, benimkini de verdim.
O sudan iç daha diye bağırdı Muki çılgınca.
Galiba dedi Uraz.
Seyis bir adımda cahilin yanına vardı. Hayvanı geriye itip kovayı devirdi. Uraz gözünü kırpmadan Zere'ye bakıyordu.
Bu koca ahmaklar uykudan ansızın uyandırılınca ne de sakar oluyorlar dedi genç kadın.
Gözlerini Uraz'ın gözlerinden kaçırmadan konuşmuştu. Uraz bu gözlerden hiç değilse kadının bu oyunu yutmadığını anladı. O işin farkındaydı. Uraz onu yenmişti. Hem de kadının kendisinin seçtiği alanda yenmişti. Gücünden hiçbir şey yitirmeden yenilgiyi kabul ediyordu kadın. Bir dahaki sefere kadar. Uraz bir sevinç duydu içinde. Kavga güzel olacaktı.
Bir dakika izin ver bana dedi göçebe kadın.
Az sonra su dolu bir testiyle geldi. Uraz bu suyu da önce onun içmesi isteğinde bulunmadı. Testiyi kaptı, büyük derin harika yudumlarla suyu içti. Bu gece Zere için ölümsüz hale geldiğini hissetti.